İyi akşamlar, 14 Mayıs 2024 Salı saat 19. Navan Haber'desiniz, ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz ne ekersen onu biçersin. Bir kıymetli izleyicimizin önerisiydi. Gayet de güzel yakıştı. Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Çiftçiler gününüz, günümüz kutlu olsun. Konuyla ilgili de epey hem de ilginç görüntülerle haberlerimiz var. Hemen başlayalım ama şimdi biliyorsunuz bir tasarruf masalıdır anlatılıyor. İşte yani o da bir tasarruf masalı işte.
Mehmet Şimşek'in açıkladığı rakam toplamda 100 milyar TL edecek tam uyulursa. Merkez Bankası geçen sene 800 milyar zarar etmiş. 3 yıllık tasarrufun 8 katı. Kur korumalı mevduata 1.2 trilyon vermişler. Bu dediklerinin tam 12 katı.
Tasarrufa gidiyoruz. Harcamaları disiplin altına alıyoruz.
Kemeri garibana sıktırıp kamu özel işbirliği ödemelerine 6 yılda 222 milyar vermişler. Bundan sonraki 3 yıl 674 milyar verecekler. Tasarrufun tam 6 katı. Bütçeden faize 1.3 trilyon ayırdılar. Tasarrufun tam 13 katı.
İktidarın adını tasarruf koyduğu paketten çıkanlar muhalefeti tatmin etmedi. Çünkü bütçeye asıl yük olan kalemler o pakete girmedi. Ne garanti ödemeler ne sermayeye uygulanan vergi muafiyeti.
İstanbul Havalimanı'nın 1 milyar 195 milyon euroluk kirası 20 yıl ötelenmiş. Neredeyse tasarruf hedefinin yarısı kadar.
Dolar bazında garanti verdin. Yetmez. Doların Amerika enflasyonunu da yıllık zam diye veriyor. Sen bir şey yapacaksan önce bu sözleşmeyi TL'ye çevir.
3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız.
Dünya kadar işsiz var. Onlara diyor ki kusura bakmayın. Ben kamu kaynaklarını kur korumalı mevduata verdim. Beşli çeteye verdim. İsrafa verdim, seneye diploma verdim ama birazcık bekleyeceksin.
Kamuya personel alımı o sene emekli olan personel sayısı kadar olacak. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servisleri kaldırılacak.
Bu bütçe hortum bütçesi, emekçinin bütçesi değil. Faizi kestik, siz de artık kesin bunu. Cemaatine giden de kes. O da büyük kaynak, kes. Hadi bakalım yandaşı da sen kes. Aa, müteahhitler burada.
Müteahhitler kesin.
Kes.
Büro İş Sendikası önce bütçedeki hortumları kesin diyerek seslendi iktidara. İktidara yakın Memur Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın da kazanılmış haklar alınamaz dedi.
Kamu harcamalarında tasarrufa gidilirken istihdam öncelenmeli, kamu görevlilerinin çalışma koşulları değiştirilmemeli, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasına engel olunmamalıdır.
Zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.
2015'te çerez parası onlarla uğraşmayın dedi. Şimdi tasarruf genelgesine koymuş.
Yatırım ödeneklerinde ise %15'lik bir kesintiye gidiyoruz.
Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri üretmeyen belediyeler diye göstermeye kalkarsanız biz orada yokuz. Benim başkanlarım hiçbir çelme çakmaya mahal vermeden hizmet ettiler, etmeye çalışacaklar, engellemeye çalışanla milletin huzurunda hesaplaşır.
İktidarın yatırımlarda %15 kesinti kararını da CHP'li belediyelere yönelik bir karar olarak yorumladı CHP Genel Başkanı.
Efendim milletin huzurunda hesaplaşırız diyor Özgür Bey. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Ben de soruyorum nasıl? Nasıl? Çünkü burada her işi belediyeleri yıkıp bir de tasarrufu belediyelerden isteyecekler. O belli. Dolayısıyla nasıl milletin huzurunda hesaplaşılacak? İşte o noktaya geldik. Yani pek umurlarındaymış gibi görünmüyor. Şimdi bütün bunları sıralıyor muhalefet ama ne olacak? Yani ne zorlayacak hükümeti? Merak ettiğim şey o. 3-4 sene böyle konuşarak mı geçireceğiz? Kürsüden bunları rica mı edeceğiz? Nasıl olacak yani? Merak ettiğim budur. Ha bir de yani madem normalleşiyoruz. Gidin bence bunları da konuşun ama konuşarak da bir şey çıktığını zannetmiyorum. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Her neyse. Hükümet yanlısı medyaya bakıyorum. Şöyle mesajlar var bu tasarruf masalının üstüne. İşte şu kadar tasarruf, bu kadar tasarruf filan o söylenen rakamlar değmez. Değmez ve asıl tasarruf yapılacak yerlerden yapılmadığı belli. Ama mesaj şöyle veriliyor. Hepimiz taşın altına elimizi koyacakmışız. Peki günlük masrafı ne kadar biliyor musunuz Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın? Bilen var mı günlük masrafı ne kadar? Söylüyorum ben şimdi söyleyeceğim. Bana da rejiden bize mi soruyorsun diyorlar. Efendim günlük masrafı, günlük değil dakikalık masrafı. Efendim bir paylaşıma göre 23 bin liraymış. Dakikalık masrafı. 2,5 emekli maaşı. Şimdi arkadaşlar birazdan bu tasarruf hikayesi falan devam edecek daha. Vereceğiz gene o şatafat ve israf selini. Hatta veriyoruz bakın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu şatafat ve bu israf, bu da bir çeşit sel, israf seli. Bir çeşit afet. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Olamayacak, o yüzden bir tasarruf masalı diyoruz. Gelelim şimdi. Peki bunlardan yapmıyorlar. Nelerden tasarruf ediyorlar? Gençlerin hayallerinden. Gençlerin hayallerinden tasarruf ediyorlar. Çünkü KPSS'ye boşa giriyor gençler. Niye? Kamu dağılım yapmayacaklarmış.
Evet arkadaşlar, soru kitapçıklarını rastgele karıştırıp
3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız.
Biz 3 kız kardeş okuyoruz üçümüzde. Babadan kalan bir emekli maaşı var. Hayat zor. Maddi manevi yoruluyoruz. Buraya dershaneye geliyoruz. Nelerden fedakarlıklar yapıp geliyoruz. Ama maalesef bu tarz açıklamalar bizi çok yordu, yıprattı, üzdü. Hepimize şu algı oluştu. Boşuna mı çalışıyoruz? Boşuna mı emek veriyoruz?
Tasarruf tedbiri kapsamında kamuya yeni personel alınmayacak. Sadece emekli olanın yeri doldurulacak. Memurluk umuduyla KPSS'ye hazırlanan gençlerin kimi aylardır, kimi yıllardır emek veriyor. Sınava 2 ay kala büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar.
Bir koltuk düşünün. O koltuklar boş olmazsa biz ayakta kalacağız gibi. Bir yıldır işsizim. Zaten işsizlik başlı başına bir problem.
Benim bir akrabam var mesela. 60 yaşında emekli olmuyor. Diyor ki ben diyor emekli olursam alacağım para belli. Bu sefer ne oluyor? Bizim gibi milyonlarca genç açıkta kalıyor.
Yaşı da olmasına rağmen birçok kamu personeli çalışmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı yüzünden zaten mevcut maaşlarla geçinmek zorken bir de emekli olunca yarı yarıya düşen maaşlarla geçinmek neredeyse imkansız hale geliyor. Bu durumda da emekli olmak istemiyor çalışanlar. İşte bu durumda kamu personeli olmak için KPSS'ye hazırlanan gençlerin işsiz kalma endişesini daha da arttırıyor.
Yazık bu gençlere diyorum, yazık bize diyorum yani. Ben 28 yaşındayım, ne bir evliliğim olduğu, ne bir askerliğim yapabildiğim, özellerde sürünüyorum. Haftada 60 saat dersi giriyorum. Aldığım para 20-22 bin lira para. Yol yemek, bir de kurs. Yaklaşık ortalama bana maliyeti bir asgari ücretten fazladır belki aylık.
Tarih öğretmeni Hızır Turanlı özel bir okulda asgari ücretin biraz üstünde maaş alıyor. Kamuda çalışabilmek için bir yandan da KPSS'ye hazırlanıyor. Aslında 2 yıl önce de girdi sınava ancak soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine iptal edildi sınav. Maddi zorluklar içinde yine KPSS'ye hazırlanmaya çalışırken bu kez de tasarruf paketiyle sarsıldı.
Ben çok iyi hazırlanmama rağmen benim sınavım iptal edildi. Sürekli böyle bir mücadele ediyoruz gençler olarak ama bir yere varamıyoruz.
2023 yılında 5 milyona yakın kişi KPSS ile umut aradı. Zaten çok azı kadroya alınabiliyor. Artık daha da zorlaşacak. Yine de hazırlıklarına devam ediyorlar.
Kendimi o tarafa bıraksam çalışmayı bırakacağım. Sırf buna kendimi endeksleyip ona göre yön vermek istemiyorum yani. Dün açıklanan bir şeyin tam zıttı bir şey yarın açıklanabiliyor.
Bizim haklarımızı gözetsinler. Hakkımız olanı versinler. Fazlasında zaten gözümüz yok bizim.
Efendim şimdi bu gençlerin hayallerini kamuda personele ihtiyaç olduğu açık. Bu arada da tabii mülakat filan gibi büyük belalar da var. Onlar da sürüyor fakat aynı zamanda trollere masraf etmeye devam ediyorlar. Aynı zamanda pek çok işe yaramaz danışman, siyasi kadro filan var. Oralar şişirilmiş. 3-5 maaş alanlar şunlar şunlar. Boşu boşuna. Oralardan tasarruf edin ya biraz da. Biraz da oralardan tasarruf edin. Evet bakalım. Tasarrufta başka kimden yapmaya çalışıyorlar? Bakın memurun hakkından, esnafın ekmeğinden tasarruf etmeye çalışıyorlar.
savunma güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.
Kamu çalışanların toplu sözleşmeyle birlikte elde ettiği bir haktır. Verilen hak geri alınmaz. Kamuya değil bizim üstümüzden bir tasarruf tedbiri oldu. Dolayısıyla biz buradan ekonomik olarak etkileneceğiz.
Kamuda tasarruf paketiyle memurun işe gidip geldiği servislerin kaldırılması planlanıyor. Kamu çalışanları verilen hak geri alınamaz diyor. Sadece onlar değil, servisçiler de tepkili. Onlar da esnafın ekmeğinden tasarruf olmaz diyor.
Burada yanlış bir adım atıldığını düşünüyoruz. Tasarrufu burada esnafın üstünden değil, daha başka yerlerden yapmanın doğru olacağını düşünüyoruz.
Kamuda tasarruf paketinde en dikkat çeken maddelerden biri henüz detayların netleşmemiş olsa da kamu personelinin servis hakkının kaldırılması. Servisler kaldırılınca kamu personeli toplu taşımayla işe gitmek zorunda kalacak. Kamu personeline yol parası ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Bu akıllardaki soruların başında geliyor.
İstanbul'da 3237 tane araç var. Ankara'da da bir 5000 kadar araç var. İzmir'de de bir 600-700 kadar araç var. Yani toplamda 10.000'e yakın 3 büyük ilde araçlar var.
Sadece 3 büyük ilde 10.000'e yakın servis aracı var kamu personeli taşıyan. Yeni paketle servis şoförleri de ya işsiz kalacak ya da gelirleri azalacak. Bir yandan da toplu ulaşımın yükü katlanacak.
Yakıt yükünü artıracak, trafik sorununu arttıracak, memurun iş verimini azaltacak. Biz bu noktada kamuda servis taşımacılığının kaldırılmasının bir tasarruf olduğunu düşünmüyoruz.
2023 yılında personel servislerinin bütçeyi yükü 3 milyar liranın altındaydı. Sadece kur korumalı mevduata ödenense 1 trilyonun üstünde. Yani tüm memurların hayatını zorlaştıracak, servis şoförlerinin geçimini tehlikeye sokacak bu planla KKM'ye gidenin sadece 400'de biri kadar tasarruf edilecek.
Tabiri caizse devede kulak deriz ya, çok küçük bir miktarı kapsıyor. Sarayın günlük masraflarını kısacaklar. Binlerce araçlık konvoyla gidip geldikleri yerlerde bu şatavattan vazgeçecekler. Uçaklar satılabilir, koruma filolarındaki araçlar satılabilir. Tasarrufu önce buradan başlamak lazım diyoruz.
Evet efendim, bunu durumu gördünüz. Şimdi kamuda tasarrufla ilgili bir kıymetli izleyicimiz demiş ki kamuda tasarruf başlamış. Partilerin finansmanı hususu için yapılan ne var? AK Parti toplam 2 milyar 658 milyon, CHP 1 milyar 892 milyon, MHP 752 milyon, İYİ Parti 722 milyon, Yeşil Sol Parti 658 milyon lira yardım aldı. Barajı aşamayan ancak %3'ün üzerinde oy alan siyasi partilere de en düşük hazine yardım alan partiye yapılanla aynı orantılı olarak yardım yapılıyor. Bu yıl siyasi partilere toplam 4,5 milyar lira hazine yardımı yapıldı. Hürmetlerimle canım kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Tabii tasarrufu çalışana, emekliye, memura yaptırmaya çalışıyorlar. Ama çalışan da ara zam istiyor.
Gözüken hani kamuda olacakmış gibi ama gene bizim sırtımızdan alacaklarını düşünüyorum ben. Başka yerlerden başlanması gerekiyor. Bütün yük zaten bizim halkın üstünde.
Şu soruyu da sormak gerekiyor. Bu enflasyonun sorumlusu çalışanlar mıydı? Bu enflasyonun sorumlusu maaşlılar mıydı? Bedeli neden söz konusu bu maaşlar ödüyor?
Hükümetin ekonomi politikasının faturası kamuda tasarruf adı altında memura kesildi. Devletin kasasında para kalmadı diye kemer sıkılacak. Özel sektörde ise şirketler kar etmeye devam ediyor. Ama onda da fatura yine çalışana. Çünkü asgari ücrete ara zammı hala sıcak bakılmıyor. Ücretler ise aydan aya eriyor.
TÜİK'in ilk 4 aylık enflasyonu %18.7. Kaldı ki bunun üzerine daha 8 aylık daha enflasyon binecek. Ama İlk 4 aylık enflasyondan yola çıkarsak asgari ücretin %15.8'ini enflasyon yutmuş. Asgari ücretteki erime 2686 TL olmuş. Tasarruf tedbirleri diye anlatılan da tam olarak bu. Biz yedik, hesabı onlar ödesin.
Ulaşım giderleri, mutfak giderleri, faturalar, bunlar yükseldikçe bizim maaşımız azalıyor. Zaten asgari ücretin 3000 lirası falan erimiş yani bizim maaşımız.
Enflasyon yükselmeye, maaşlarsa enflasyon karşısında günden güne erimeye devam ediyor. Üstelik yılın henüz ilk 4 ayı geride kaldı. Aydan aya alım gücü daha da düşen asgari ücretli maaşına ara zam talep ediyor.
Asgariden tasarruf olmaz. Kamuda tasarruf paketi adı altında açıklanan önlemler işçiler, memurlar, emekliler, emekçiler açısından çok daha zor günlerin habercisi.
Çalışanlar, sendikalar asgari ücretten de tasarruf edilmesine tepkili. Çünkü o para devletin kasasından çıkmıyor.
Kriz var, kemerleri sıkalım. Fakat bir yandan da şirket sermayelerinin büyüdüğünü, özel sektör işletmelerinin aslında küçülmediğini, büyüdüğünü görüyoruz. Son 5 yılda palazlandırılan bir sermaye grubu var. Bu sermaye grubunun yarattığı bir enflasyon var. Bir ziyafet yaşandı dolayısıyla son 5 yılda. Zengin zengin oldu, yoksul yoksul oldu. Fakat bu ziyafetin sonunda hesabı emek kesimleri ödesin isteniyor.
Üst gelir grubunda yer alan belki %10'luk kesimi bu durumda çok daha hani durumlarını iyileştirdi ama özellikle %50 civarında asgari ücretlinin olduğu ülkemizde acıyı onlar hissediyorlar.
Şimdiden asgari ücretlinin alım gücü yüksek enflasyon nedeniyle 14.316 liraya geriledi. Yılın sonunu zor getirecek dar gelirli. Dolar karşısında da kayıp büyük. Çalışanlar ara zam istiyor.
Ocak ayında 572 dolar eden asgari ücret an itibariyle 527 dolara kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla 4 ayda asgari ücretin 45 doları kadarı dolara gitmiş. Bu da aslında enflasyona gitmiş demek olabilir.
Bir ara zam yapılıyordu ama şu an ara zam da yok. Ocağa kadar bu fiyatta çalışacağız ama ben hemşireyim. Yani gecemi gündüzüme katarak sürekli nöbetlere koşturarak anca geçim sağlayabiliyorum. Zengin daha çok zengin, fakir daha çok fakir oluyor.
Ya işte o söz... Ozan kardeşime bir katkıda bulunayım. Siz de yiyip içelim, biz de gülüp geçelim. Hani şey hep böyle. Bakın, hiç tirol masraflarından, şundan bundan kısmıyorlar. Oradan tasarruf yok. Bir de onlar da hani yeterli olsalar, yetersizler, yetersizler. Aman darlamak için sözde, doğru söyleyen insanları darlamak için hükümet adına, hükümet yanında ya da bilemiyorum, resmi bir şey yok tabii. Aşırılıkla. Bir şeye zarar verecek kadar onun tarafında olarak buna aşırılık denir. Yazıp çiziyorlar falan hiç ama. Şimdi ben size söyleyeyim bakın oradan yapılır o tasarruf. Hatta yani göstereceğim size ben bakalım incir ağacı nasıl ceviz yaparmış. Göstereceğim size onu. Tekeden nasıl süt çıkarmış. Zam demişken bakalım efendim İstanbul'da suya %36 zam. Arkadaşlar bunun haberi yok değil mi? Kimsenin haberi yoktu zaten son dakikada geldi. Böyle. Kimseye zam yok ama suya var, elektriğe var, akaryakıta var, şuna var, buna var. Halbuki su ara zam falan istemiyor. Gerçi lazım, istiyor herhalde. Herkes şimdi kendince bir şeyler söyler, eleştirir falan. Sonra aralarında konuşur, anlaşırlar. Gelelim şimdi. Ne dedik? %50 KPSS, %50 mülakat.
Söz verdiler. Beyannameye yazdılar. Mülakat kalkacak diye. Şimdi kaldırmıyorlar. Daha ne mülakat? Sınavı başarıyor. Mülakatta alengirli soru.
Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım.
Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50'si alınarak belirlenir.
Tam da nazire yapar gibi seçimlerin yıl dönümünde mülakatların kaldırılmayacağını daha da güçlendirileceği yönünde bir yönetmelik yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi mülakatın kaldırılması ama verilen söz tutulmadı. 14 Mayıs seçiminin yıl dönümünde yeni mülakat maddesi girdi yönetmeliğe. Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50'si alınarak belirlenir maddesi eklendi. Mülakat resmi gazetede yayımlandı.
Bir tarafta 4 yıllık alınan dersler, bütün bunların toplamının karşılığı %50, 45 dakikalık mülakatın karşılığı %50. Bu adaletsiz bir değerlendirmedir. Kayırmacılık, torpil, bu konuyu yargıya taşıyacağız.
KPSS skorunun %50'si ve mülakatların %50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden.
%50 mülakat dediğinizde zaten iş %100 torpile dönüyor. Yani eleyeceğiniz insanı mülakatta yine %50 ile eleyebilirsiniz. O yüzden verilen sözler tutulmalı.
Milli Eğitim Bakanı mülakatta torpil olmayacak ama öğretmen atamalarında şart diyerek mülakatı savundu her fırsatta. 20 bin öğretmen atamasının duyurusunda da KPSS puanının %50, mülakat puanının %50 etkili olacağını açıkladı. Sözleşmeli öğretmen atama yönetmeni meline de o madde eklendi.
100 puan alan çocukları bile elediklerini biliyoruz. Torpil demektir, yandaşları kayırmak demektir.
Bizden torpil isteyecek kişi, kendisini mülakata alacak kişilerle ilgili bir bilgi sahibi değil. Biz jüri üyesi olarak adayla ilgili bilgi sahibi değiliz. Bunu da temin ettik.
Milli Eğitim Bakanı kendinden önceki Milli Eğitim Bakanlarını siyasi anlamda bir devri sabık ilan etmiş oldu bu açıklamayla.
Sözleşmeli öğretmen atamalarında mülakatla atamayı hem eğitim sendikaları hem de muhalefet yargıya taşıyacak. CHP lideri Özgür Özel de bir kez daha mülakat mağdurlarını, atama bekleyen öğretmenleri, yeni müfredata karşı ses yükseltenleri mitinge davet etti.
18 Mayıs Cumartesi, Yer Saraçhane, saat 13, atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları müfredata itiraz edenler konuşacak, seslerine ses vereceğiz ve onlarla birlikte haykıracağız.
Evet, merakla bekliyoruz. Bu arada kıymetli bir izleyicimiz, gelir adaletsizliği yüzünden iflas ettik. 23 ineğimi kestireceğim, bir çiftçi daha öldü, haberleri olsun demiş. Efendim, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir aşağı yukarı hani 9-10 bin diyelim. Onun da teferruatına girmek lazım, hesaplar ne kadar doğru bilemiyorum da. Kırsal kesimde bu 3 bin dolar civarında. Bunu siz desteklemeyle, konuşmayla, şunla bunla bu arayı kapatamazsınız. Doğru dürüst bir projeye ihtiyacınız var. Aksi takdirde de bu memlekette biz aç kalırız. Bu gıda enflasyonunu çözemezsiniz. Konu bu kadar basittir. Gelelim Sinan Ateş cinayeti vurulma anı.
Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in vurulma anı. Saldırıdan yaklaşık 17 ay sonra ortaya çıktı olay anına ilişkin görüntüler. Dava dosyasında da olaydan 2 gün önce tetikçi Eray Özyağcı'nın saldırıyı yapacağı yerde keşif yaptığına ilişkin fotoğraflar var. Tarih 30 Aralık 2022. Sinan Ateş cuma namazı çıkışında yanında Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'le birlikte yürüyor. Tam önlerindeki aracın arasında onları bekleyen tetikçi Eray Özyağcı. Sinan Ateş ortada. Tam iki aracın arasına girdikleri anda tetikçi Eray Özyağcı önlerine çıkıp tetiğe basıyor. Beş el ateş ediyor. Sinan Ateş yere yığılıyor. Sinan Ateş'in yere düşmesiyle tetikçi Eray Özyağcı kaçmaya çalışırken o saldırıda yaralanmayan tek isim Ahmet Keçik'in Sinan Ateş'in belindeki silahı alarak tetikçinin arkasından ateş ettiği görüntülerde yer alıyor. Yine dava dosyasında yer alan plaka takip sistemine ait fotoğraflar, cinayetin hemen sonrasında tetikçinin olay yerinden kaçtığı Vedat Balkaya'nın kullandığı motosiklet. İddianameye göre Ankara Gölbaşı'nda tetikçi motosikletten indi, Tolgan Demirbaş ve Emre Yüksel'in kullandığı otomobille İstanbul'a kaçırıldı.
Bağ var mı yok mu, ilişkili mi değil mi, dilerseniz bir de tutuklananların bizimle alakaları yok, bize iftira atıyorlar, operasyon çekiyorlar, saldırıyorlar diyerek bağlarını reddettikleri sanıklardan biri olan Emre Yüksel'in sesinden dinleyelim.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş paylaştı bu videoyu. Tetikçinin kaçırıldığı aracında Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. İddianamede Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın ismi yoktu ancak dava dosyasında ismi de var, resmi de. Cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Tolgahan Demirbaş'ın telefonunda yapılan incelemelerde Ahmet Yiğit Yıldırım'la yaptığı konuşmada dosyada yer aldı.
Profil resminin açık kaynaklardan yapılan araştırmasında Sayın Genel Başkanım ismiyle kayıtlı kişinin Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım olduğu anlaşılmaktadır.
Tolgahan Demirbaş kimdir? Dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un tabiri caizse evlatlığı.
Tolgahan Demirbaş'ın olaydan bir gün sonra dönemin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı iddia edilmişti. Dava dosyasında sadece 31 Aralık günü 23.30'da Bağlıca Mahallesi'nde gözaltına alındığı yazıyor. Ancak Tolgahan Demirbaş'ın telefonunda yapılan dijital inceleme raporunda gözaltına alınmadan yaklaşık bir saat önce Olcay Kılavuz'la defalarca FaceTime üzerinden görüşmeler yaptığı belirtiliyor.
Şimdi bir de Ayhan Bora Kaplan dosyasına bakalım. Polis müdürlerinin evi arandı.
Emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir.
Öyleyse siz 8 yıldır ne yaptınız? Hala yargıda, emniyette bu çeteler nasıl olabiliyor? Nasıl aralarında böylesine bir kapışmaya girebiliyorlar?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığın suçlamaları sonrası açığa alınan 3 emniyet müdürü hakkında başlatılan soruşturma. Elektronik kelepçeli gizli tanığın ev hapsindeyken yurt dışına kaçması, emniyette iki farklı yapılanma tartışması. MHP lideri Bahçeli Kaplan soruşturmasıyla Cumhur İttifakı'na komplo kurulduğunu söyledi.
Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim HEDEF, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir.
Hala yargıda, emniyette operasyonlar yapabildiğini kabul ediyorsak eğer, demek ki bunlar FETÖ'yü seyretmişler. Hiçbir ders almamışlar.
Elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken Kasım 2023'te Ankara'da bir lokantada bacağından vuruldu Serdar Sertçelik. Gazeteci Tolga Çardan o olaydan sonra savcılığın bir cinayet soruşturması ile ilgili Sertçelik hakkında gözaltı kararı verdiğini, ancak iki ayağına birden kurşun isabet etmesi ve yürüyemeyecek olması gerekçesiyle gözaltına alınmadığını yazdı. Sonra da yurt dışına kaçtığını, yürüyemeyecek durumda olmasına rağmen gizli tanık yurt dışına nasıl kaçtı sorusunun yanıtı yok.
Nasıl kaçtı? Arkasında kimler var? Bir defa bunun açıklıkla ortaya konması lazım.
Önce sanık, ardından gizli tanık olan Serdar Sertçelik yurt dışına çıktıktan sonra Kaplan soruşturmasını yürüten polis müdürlerinin devletin üst kademesindeki bazı isimleri de soruşturmaya dahil etmek için kendisine baskı yapıldığını iddia etti. Biri emniyet müdür yardımcısı, 3 müdür açığa alındı. Soruşturma kapsamında evlerinde arama yapıldı. Siyasette ise emniyet içinde yeni yapılanma tartışması var. Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, MİT başkanlığının da devrede olduğunu duyurdu.
17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devrilsin, eyvallah edersek de kanımız kurusun.
Özellikle Süleyman Soylu ile Ayhan Bora Kaplan arasındaki ilişkileri çok iyi biliyoruz. Acaba Devlet Bahçeli oralara mı arka çıkıyor? Bir yerlere gönderme yapıyor, birilerini tehdit ediyor ama biz burada adalet bekliyoruz.
Bahçeli'nin emniyet içinde yeni yapılanma sözleri, muhalefetin süreç şeffaf yürütülsün çağrısı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tartışmalar karşısında sessiz. Gözler 3 emniyet müdürü hakkında müfettişlerin hazırlayacağı raporda.
Efendim şimdi kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Esnaf kredileri, çekilen kredilere tekrar faiz uygulamasından bahsedebilir misiniz? Bir yıl önce çektiğimiz kredilerimize her 6 aylık ödememizde 15 bin faiz eklemişler diyor. Bir başka izleyicimiz 6-7 taksit ödedik, faizi 10 puan yükselttiler demiş. Yapıyorlar işte. Böyle şeyler yapıyorlar. Bankaların şunun bunun karında bir mesele yok yani. Bu arada tabii 5 bin gün mağdurlarından bahsetmiyorsunuz, kızgınız size demiş bir izleyicimiz. Patron sizsiniz efendim. Kademeli emeklilik söylüyoruz. Askerlerin, polislerin askerlik borçlanması, staj mağdurları, staj çıraklık sigorta kaydına sayılsın. Efendim 3600 ek gösterge memurlar için. Prim günü 7000'e inecekti esnaf için, söz verdiler 7200'e. Yapmadılar. Polisin memurun emeklisine seyyanen verilecek zam vardı, verilmedi. Efendim ücretli öğretmenler yaşayamıyor. Atanmayan öğretmenler var. Ah ah. Ya bir de tabii bu böyle çelişkili yaklaşımlar var. Profesör Doktor Mustafa Verşen Kök, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü. Bu arada bu akademik unvanlarda eğer hekim değillerse, tıp doktoru değillerse bence doktor yazmanın lüzumu yok ama bunu tartışın derim. Kafa karışıyor. Profesör Mustafa Verşen Kök, Amerikalı öğrenciye özgürlük dedi. Orada gösteriler vardı biliyorsunuz Gazze ile ilgili. Kendi öğrencisine ODTÜ'de soruşturma açtırdı.
Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir.
Şenlik de devrim de bizimdir.
Sizin de içinde bulunduğunuzun tespit edildiği bir grubun şenlik devrim sahnesiz olmaz eylemi adı altında rektörlük binası önünde izinsiz olarak toplandığı, sloganlar attığı, pankart ve el dövizleri açtığı, basın açıklaması yaptığı tespit edilmiştir.
ODTÜ rektörü bir tarafta Amerika'daki gençleri alkışlarken, Amerika'daki rektörlere itiraz ederken kendisi onlardan çok daha beter bir uygulama ortaya koyuyor ki maalesef bu çifte standartın doğal bir tezahürü.
ODTÜ rektörlüğü üniversite şenliğinin geleneklere uygun olarak devrim stadyumunda yapılması için basın açıklaması yapan yüze yakın öğrenciye soruşturma açtı. Halbuki daha iki hafta önce aynı rektör Verşen Kök, Amerika'daki üniversitelerde öğrencilerin İsrail protestolarına izin verilmemesine akademik özgürlüğe vurulan darbe demişti.
Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz.
Amerikalı öğrencilere yönelik desteğini kendi öğrencilerinden esirgeyen bir rektörlükle de karşı karşıyayız. Bu aynı zamanda ikiyüzlülük.
Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geleneksel bahar şenliği Devrim Stadyumu'nda yapılıyor. Ancak rektör Verşan Kök şenlik süresini kısalttı, Devrim Stadyumu'nu yasakladı. Öğrenciler yürüyüşlerle rektörlük önünde eylem yaparak seslerini rektör Verşan Kök'e duyurmaya çalıştı günlerce. Amerika'daki üniversitede eylemlerin yasaklanmasına, öğrencilere müdahale edilmesine tepki gösteren ODTÜ rektörü Verşan Kök, bahar şenliğinin Devrim Stadyumu'nda yapılması için basın açıklaması yapan 100'e yakın ODTÜ öğrencisi hakkında soruşturma açtı. Gerekçesi yüksek öğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozmak, cezası okuldan uzaklaştırma.
Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yüksek öğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak, yüksek öğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası öngörülen disiplin suçları olarak düzenlenmiştir.
Tamamen çifte standart. O öğrenciler senin öğrencilerin. Onlara o imkanları senin açman lazım.
Bazı arkadaşlarımıza iki soruşturma açıldı. Bir yıl okuldan uzaklaştırılmalarına bile tekabül edebiliyor.
Amerika'da üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemlerindeki müdahaleyi kınayan ODTÜ rektörü Verşan Kök'ün ODTÜ'de barışçıl protesto haklarını kullanan öğrencilerle ilgili soruşturma açması, öğrencilerin okuldan uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya kalması tepki topladı.
En başından bu rektör seçilerek zaten oraya gelmedi. Kendisi atanmış bir rektör. Herhangi bir demokratik anayasal hak için mücadele eden bir öğrenciyi kale almayan bir rektör söz konusu.
Şimdi bu çifte standart meselesi bu ekonominin asıl belası. Siyaset bunu üretiyor, böyle davranıyorlar. Daha ne konularda var? Mesela dün kim geldi? Yunanistan Başbakanı Mitsotakis geldi. Dün vaktim kalmadı, söyleyemedim. Kimsenin de gözüne çarpmadı aşağı yukarı. Adam manipüle etti. Hamas bahsi açtı. Bizce terör örgütüdür dedi ya da terör örgütüdür dedi. Efendim bizim Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili aksini söylemek için uğraştı durdu. Fakat Hamas'tan bahis açan o manipülasyonu da efendim şu ya da bu biçimde öngöremeyen bizim siyasetimizin zirvesi silahlandırdıkları Ege'de Yunanistan'ın silahlandırdığı adalardan hiç bahsetmedi. Hiç. Ya bırak bu işleri de sen şu adalardan şu silahları bir ne zaman çekeceksiniz demedi oradan. Yavaş yavaş işgal ediyorlar orada sahipsiz gibi gördükleri adaları. Ondan sonra siyaset yapıyoruz, siyaset üretiyoruz biz. Ha siyasetin her tarafında böyle şeyler var bu arada. Efendim bir de tabii insanları öfkelendiren bir şey var. Biliyorsunuz o da muhalefet kanadından geldi. Efendim çiğ popülizm nitelemesi yapıldı. Yabancı düşmanlığına işte şey yapmayacağız, izin vermeyeceğiz dendi. Arapça tabelalarla ilgili işte Kur'an dili dendi. Şimdi bakın burada çelişki var. Eğer Arapçayı kutsal bir dil olarak, kutsal kitabımızı bir kenara koyalım. Kabul ederseniz, bizim kutsal kitabımızda da tanınan, varlığı söylenen, Müslümanın da inandığı, işte Tevrat, İncil, onların dillerini de böyle sayarsınız filan. Bunun sonu yok. O zaman mesela Suudi Arabistan Ligi'nden maç seyrediyorsunuz. Bir spiker pozisyonları anlatıyor. Sağdan soldan akın akın geliyor filan her pozisyondan sonra amin dememiz lazım. Düşünün yani. Ya böyle şey olur mu? Bu ülke insanına bakın kontrolsüz göç, göç değil işgaldir. Kontrolsüz göç, göç değildir. İşgaldir. Bunun için bir planınız var mı? İnsanlarla önce bunu paylaşmak gerekmez mi? Böyle bir planımız var rehabilite etmek için. Efendim ülkenin bununla ilgili baş edebilmesini sağlamak için. Bizim insanımız yabancı düşmanı falan değildir. Bunu suç böyle bu şekilde eleştirilmeyi de hiç hak etmiyor. Dünyanın fedakarlığına katlanıyor. Evet efendim. Selçuk Bey bugün eczacılık günüydü demiş bir kıymetli izleyicimiz. Eczacılık gününü de kutlarız. Onlar da zorda. Geldik. Şimdi çiftçi zarar ekiyor. Bu haberin içinde çok söylenecek şeyimiz var. Bir de ben Selçuk Tepeli Oficial'de, Instagram'da veya Twitter'da da işte bizim hesaplarda, NAV hesaplarında 17 maddede tarım için çözümü yazdım. Girin bakın. Onu yorumlarla beraber 20'ye çıkarttım. Çiftçi nasıl zarar ekiyormuş, şimdi de ona bakalım.
Herkes sizi alkışlıyor.
Yerlisiyim ya.
Hak ettiği değeri gördüğüne inanıyor musunuz çiftçi?
Yok. Değer meğer yok yani şu an.
Seneyi bekliyoruz. Her sene daha iyi diye ümitle yaşamaya çalışıyoruz ama zor.
Borç var mı efendim?
Olmaz mı? Herkes gibi. Herkes, tüm çiftçilerim var.
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ama Türkiye'de kutlama da çiftçinin yüzünü güldüremedi. O yüzlerdeki çizgiler her yıldan daha derindi. Karadeniz'de, Trakya'da çiftçi zarar ekiyor, borç biriktiriyor.
Ya insan bile Allah'tan korkar ya. Yaktınız lan Rize'yi. Kaldırın o zaman. Çaykur Makur kapattın. Ya hiç saylığa girmeyelim. Girmeyelim abi ya.
Tokalım.
Buğdayın bu sene aşağı yukarı 16-17 lira olmasını bekliyoruz. Geçen yıl 8 liraydı.
Çayda da buğdayda da tüm ürünlerde umduğunu bulamıyor çiftçi. Kazandığı maliyetini karşılamaya yetmiyor. İstanbul Silivri'de de kürsüden temenniler yükseldi. Çiftçi sabırla dinledi.
Silivri'nin bu bereketli topraklarının betonla kimsenin boğmasına müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizi yeniden tarıma, toprağa yönlendireceğiz.
Genç bir çiftçi bulduk. Kaç yaşındasın?
22 yaşındayım. Küçükten beri çekirdekten yetişiyorum yani.
22 yaşındasın. 22 yaşındayım. Ne kadar kredi borcun var?
Yaklaşık 1,5 milyon falan var. Daha bu yaşta bu kadar borç. Sorun biraz insan endişeleniyor yani.
Ekilen toprak da azalıyor. O toprağı işleyecek çiftçi de. Baba mesleğini devam ettirmek isteyen genç de babası gibi borçlu. Bir solukta özetliyor tarımın halini.
Rusya'dan veyahut da Ukrayna'dan buğday desteği yapıldığı için sürekli Türk çiftçisine gerekli özenin gösterilmediğini düşünüyorum. Ve biz bu enflasyona karşı ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu bizi bayağı zorluyor ve bu da kredilendirme yani borçlandırmaya doğru sürüyor. Gittiği yere kadar gidecek, gitmediği yerde herhalde batacağız gibi bir şey olacak herhalde.
İstanbul'un tarım ilçesi Silivri'de çiftçiler Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor ama bir aması var. Önümüzdeki süreçte tarlanın bereketi nasıl olacak? Borç bitecek mi? Şimdi traktörlerin korteji başladı. İşte o kortej sırasında yakılan mazotu bile düşünür haldeler.
Düşünüyoruz. Düşünmek zorundayız. Ama bugünü de kutlamak zorundayız.
Mazot 40 lira şu an, 42 lira. Çok oldu.
Ne kadarlık mazot gitti şimdiye kadar?
Yaklaşık 1500 lira gitmiştir. Feda olsun, yapacak bir şey yok. Biz bu şekilde birlik olamazsak hiçbir zaman olamayız.
Kortej yapan çiftçiler traktörleriyle borçlu oldukları Ziraat Bankası'nın ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin önünden de geçti.
Tarım Kredi Kooperatifi Silivri halkı çiftçileri alkışlarla karşılıyor ama gerçekten çiftçiler hak ettikleri değeri görüyorlar mı? İşte bu sorunun yanıtı daha önemli.
Efendim şimdi gördünüz. Bizim çiftçimizin dünya çiftçisinde hiçbir eksiği yok. Biraz yol gösterildiğinde çok daha iyisini yaparlar. Ama yaşayamadıklarını çok fedakarlık yapıyor çiftçimiz. Tabii bütün çalışanlarımız, emekçilerimiz öyle. O yüzden anlamıyor kimse. Biliyorsunuz Çallı İbrahim. İbrahim Çallı, ressam. Soruyorlar ona ya bu devirde resim yaparak yaşanır mı diye. O da diyor ki yaşanmaz. E sen nasıl yaşıyorsun? Yaşıyor muyum ki diyor. Bu insanlara kulak verin. Kulak verin bu insanlara. Ayrıca da Sabri Uzun Silivri Ziraat Odası Başkanı ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcı çok bu organizasyon için çok emek harcadılar. Onlara teşekkür ederiz. Çünkü bugün Çiftçiler Günü'nün gündem olması lazımdı. Bunlar önemli şeyler. Bu ülke için çok stratejik, çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda çok faydalı çalışmaları var. Bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kimi yerlerinden, ofislerinden, bir yerlerden edinin. Tarımsal faaliyetler, gıda stratejisi burada faydalanabilecek. Hem tüketici açısından hem üretici açısından pek çok proje ve uygulama var. Ve işe de yarıyorlar. Şimdi devam ediyoruz. Doğum gününde öldü, sürücü serbest.
Gelin bakalım fıstıklar. Açmayalım, hayır bunu
bırakın. Bana bakıyorsunuz.
Bir bakalım anneye.
Benim kızım metrelerce yerde sürüne sürüne gitmiş. İçim yanıyor. Diyelim ya.
Bugün ciğerim yanıyor.
Çocuğumun bir suçu, bir günahı yok. Benim çocuğum sabahleyin kalktı, işe gitti. İşten ölüm haberi geldi.
Doğum gününde işe gitmek için çıkmıştı evden. Elektrikli bisikletiyle kırmızı ışıkta bekliyordu. Saatte 110 kilometre hızla gelen sürücü genç hemşire Tuğçe Nur Akıncı'ya çarptı. Metrelerce sürüklenen Akıncı hayatını kaybetti. Ölümüne neden olan sürücü ise serbest.
Hakimin biri bıraktı. İkinciyi niye bırakıyor? Bir açıklaması var mı? Kendine çocuğu olsa ne der? Kendi ne yapar?
Gecemi gündüze döndürdüm, gündüzümü geceye döndürdüm. Ağlıyorum, sızlıyorum, sızlıyorum. Ben çarem yok. Allah rızası için. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Vazgeçmiyorum. Allah rızası için olsun.
Tamam.
29 Nisan'da Osmaniye'de sabah saatlerinde işe gidiyordu 23 yaşındaki hemşire Tuğçe Nur Akıncı. Doğum günüydü. Elektrikli bisikletiyle çevre yolunda kırmızı ışıkta durdu. Ancak hızla gelen otomobilin sürücüsü H.K. ışıklara yaklaştığında yavaşlamadı bile. Genç hemşirenin bisikletine çarptı, metrelerce sürükledi.
Yaklaşık 110 kilometre yakın bir hızdan bahsediyoruz. Işık ihlalinden bahsediyoruz. Bu insanın adli kontrol şartıyla serbest kalması, bu ailenin vicdanı nasıl yaralıyorsa toplumun vicdanı da aynı şekilde yaralamakta.
Savcılık iki kez sürücü H.K.'nin tutuklanmasını istedi ama mahkeme ikisinde de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Acılı aile karara itiraz etti. Adalet yerini bulsun istiyorlar.
Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben davamdan vazgeçmiyorum. Benim çocuğum niye? Kendi ben çocuğumu toprağa vermişim, kendi geziyor.
Bir bakalım anneye.
Anne, evet, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir kıymetli izleyicimiz Çatalca Gümüşpınar köyünde açılması planlanan maden ocağının iptali için bunu duyurun demiş. Öyle o kadar çok ocakta şuydu buydu var ki tarım ufkunu yok ediyor bir kere. Bunu bir kenara yazın ve bunu yapmak zorundayız. Ve devam edelim. Şimdi hastane baskını. Kapıyı kırıp yoğun bakımı bastılar.
Şifreli kapıyı aşıp yoğun bakımı bastılar. Hem sağlık çalışanlarıyla hem de özel güvenlik görevlileriyle tartıştılar. Yetmedi, birbirlerine girdiler. Yoğun bakımdaki diğer hastaların hayatını da hiçe saydılar. Görüntüler Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinden. 15 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 62 yaşındaki hasta yoğun bakımda hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları şifreli kapıya zarar vererek yoğun bakım ünitesini bastı. Üstelik içeride yaşama tutunmaya çalışan çok sayıda hasta daha vardı. Yoğun bakımdaki görevliler beyaz kod verdi. Özel güvenlikçiler aileyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Polis ekipleri de kalabalığa müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda o kalabalık dışarı çıkarıldı. Sağlıkçılar şikayetçi oldu. 7 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şimdi bu kadar facia mı bilmiyorum da bir dev pano faciası var.
Dev reklam panosu fırtınada akaryakıt istasyonunun üzerine devrildi. Panonun altında kalan 14 kişi hayatını kaybetti. Dünyanın konuştuğu görüntü Hindistan'dan. Mumbai kenti şiddetli yağış ve toz fırtınası etkisindeydi. Akaryakıt istasyonu yanına dikilen 30 metre yüksekliğindeki reklam panosu rüzgarda sallanmaya başladı. Dev pano rüzgarın şiddetine dayanamadı, akaryakıt istasyonunun üzerine devrildi. Onlarca araç ve çok sayıda kişi reklam panosunun altında kaldı. Olay yerine ulaşan ekipler 74 kişiyi enkazdan kurtardı. 14 kişi ise hayatını kaybetti. Yağış nedeniyle araçların akaryakıt istasyonuna sığındığı, can kaybının bu nedenle yüksek olduğu belirtildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma bir skandalı ortaya çıkardı. Panonun izin verilen boyuttan büyük olduğu ve Asan Ajans'ın izni olmadığı tespit edildi. Faciada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların ailelerine 500'er bin rupi, yaklaşık 200 bin lira tazminat verileceği açıklandı.
Kıymetli izleyicimiz, ülke geneli dağıtım ağında çok sorun var demiş. Bu zincir marketlerle ilgili de eleştirileri var. Evet, rafa ulaşmıyor, birçok yerde büyük mesele var. Bununla ilgili de yazdım yani o sosyal medya paylaşımında. Ama soğuk zincir ve nakliye konusunda gerçekten yeniden kurgulanması lazım. Şimdi bir aramız var, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Tabii bütün emekçiler gibi çiftçilere de sürekli gaz veriyorlar da bu bünyeler gazla çalışmıyor. Bir şeyler yapılması lazım. Sosyal medyada buna yetmiyor ama 3 madde daha ekliyorum şimdi. Köylere kamu avukatı ve hukuk desteği sağlayın. Birkaç köye birden belki. Aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında yerel has ürünlerden bir ağ oluşturun standartlarla. Ve bu standart ve kalite için de yeni bir sistem kurun. Çünkü bu sistem aşınmış durumda. Ha, bunun gibi başka aklıma şimdi gelmeyen başka yapılması gerekenler de var. Geldikçe yazacağım, söyleyeceğim. İnşallah birileri kulak verirler. Bakalım nasıl olacak. Ama buna ihtiyaç, bu kaçınılmaz. Çünkü toprak ve tarım meselesi vatan meselesi. Konu bu kadar basittir. Efendim, bizden sonra Üçlü Pürüz var. Türk filmi televizyonda ilk kez. İyi akşamlar, yarın görüşmek üzere.